Selamun aleyküm. Değerli Kur'an dostları, Envarül Kur'an dersimizin yeni dönem ve sezonuna başlamak üzereyiz. Rabbimizden bu derslerimizin hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyor. Bu Kur'an iklimini ve atmosferini bize yaşatması için de dersi işleyen hocamıza, Mehmet hocamıza sıhhat ve afiyet diliyoruz inşallah. Bir duyurum olacak yeni dönemle alakalı. Yeni dönem öze dönüş seminerleriyle alakalı. Malumunuz geçen yılki programlarımızda 15 günde bir hocamızın Envarül Kur'an dersi, haftada bir Envarül Kur'an dersi ve haftada bir öze dönüş seminerleri şeklinde buradaki programımız devam ediyordu. İnşallah bu yıl yine öze dönüş seminerlerimiz aynen geçen yılki format üzerinde devam edecek. Bu yıl yine farklı konu ve konuklarımızla ve farklı bir formatta hatta bazen geçeni sadece konferans düzeyinde ve konferans biçiminde devam ediyordu. Bugün inşallah bazı haftalar sadece konferans türünde değil de panel türünde de devam edecek. Yani bir katılımcının sunumuyla değil de birden fazla katılımcının sunumuyla panel şeklinde devam edecek. Bu yıl ilk öze dönüş seminerimiz önümüzdeki hafta pazar günü Mustafa İslamoğlu hocamızın Kur'an ve tarih felsefesi konusuyla inşallah başlayacak. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Geçen yıl seminerlerimiz yapılıyor. Tekrar bu programlarımızın bereketli olmasını Rabbimizden niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Muhterem kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Envarül Kur'an derslerimizin bugün itibariyle 50.sini yapacağız. Yani 49 ile 3 sezonu bitirmiştik. Bu 50. dersimiz. 50. derste iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in 18. suresine gelebildik. Bugün nasip olursa Kafirun suresini okuyacağız inşallah. Tabii Kafirun suresi kısa 6 ayetçik bir suredir. Toplam 6 ayet. Ama bu 6 ayeti pek çok ayetle buluşturarak olabildiğince yoğun bir ders yapacağız inşallah. Siz şimdi birkaç aydır yani kendinizi böyle vahye hazırlamışsınızdır. Tabii yani birkaç aydır boş duruyorsunuz anlamında değil. Ders ortamı anlamında inşallah böyle yoğun bir başlangıçla yeni sezonu da hayırla devam ettirmeye gayret edeceğiz. Sözün en başında Rabbimden niyazım, bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfen etmesidir. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylemesidir. Birkaç aylık bir ara içerisinde ben çok yoğun bir şekilde çalıştım. Sizinle son dersi yaptığımız zaman Hud suresinin tefsiriyle uğraşıyordum. Ondan sonra Hud suresini bitirdim yazın. Yunus suresini bitirdim. Yusuf suresini bitirdim. Hicr suresini bitirdim. En'am suresini bitirdim. Cuma sabahı itibariyle Nahl suresine başladım. Yani bu 3 aylık zamanda çok iyi çalıştım. Allah'a hamdolsun. Çok yoğun bir Kur'an mesaisi yaşadım. O itibarla benim de size söyleyecek çok yeni düşüncelerim oluştu. Bu sezon içerisinde peyderpey onları sizinle paylaşacağım inşallah. Demektir. Kur'an'ın metninin indirilişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla elbette sona ermiştir. Ancak metne Cenab-ı Hakk'ın yüklediği manaların inişi sonsuzdur ve devamlıdır. Her yeni hakikat Kur'an'dan referans bulacak şekilde muhteşem bir kitaba muhatap kılındık. Allah-u Teala kitabı doğru anlayabilmeyi, kitabıyla konuşabilmeyi, kitabını konuşturabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Esasında derse başlamadan önce bir takım düşüncelerimi sizinle paylaşmak ve yeni sezonla alakalı bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyor idim ama ilk ders olması itibariyle biraz gecikme yaşandı teknik sebeplerden dolayı. Ben bir 10-15 dakika öyle konuşacaktım fakat o 15 dakika bitti. Dolayısıyla o sözlerimi şimdilik değil, bilahare inşallah sırası geldiğinde sizlerle paylaşırım. Ben doğrudan şimdi hemen sureye başlamak istiyorum. Sure çok önemli çünkü adına genelde Kafirun suresi denmiş olsa da aslında bu surenin çok önemli bir ismi daha vardır. Bu surenin ismi Tevhid suresidir. Eğer konu tevhidse konuşulacak çok şey var demektir. Kafirun suresi Peygamberimizin şahsında bir Müslümanın nasıl bir duruş ortaya koyması gerektiğini öğreten bir suredir. 6 ayettir. Hele ki 2 ayeti aynı cümleden oluşmaktadır. Ve la entum abidune ma a'bud cümlesi 2 defa geçiyor. 6 ayetin ikisi bu. Birincisi de bir hitap ayeti. Kul ya eyyuhel kafirun. Geriye kaldı 3 tane ayet. Yani 3 tane ayetle koca bir ders geçer mi? Demeyin, geçer. Şimdi göreceksiniz. Bakın bu sure ne kadar bağlarla pek çok sureyle bağlanmış. Ne kadar harika anlam ilişkileri ortaya konulmuş. O ilişkileri tanımaya, tanımlamaya ve o ilişkiler üzerinden vahyin hakikatlerini anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Dediğim gibi iniş sırasına göre bu sure 18. suredir. Resmi sıralamada 109. sırada yer alıyor. 6 ayettir. Mekke'de indirilmiştir. İlk 5 ayetinde Hazreti Peygamber'in kafirlere karşı nasıl bir duruş ortaya koyması gerektiği öğretilir. 6. ayetinde ise sorumlulukların şahsiliği üzerinden bir mesaj verilir. Leküm dinüküm veliye dini. Sorumluluklar şahsidir. Hiç kimse kimsenin sorumluluğunu istese de istemese de böyle bir yükümlülüğün altında bulunamaz, bulundurulamaz. Her sureye başlarken beyan etmeye çalıştığım üzere, hani biz bu derslerde nüzül sırasını takip ediyoruz, iniş sırasını takip ediyoruz surelerin. Bundan önce okuduğumuz sure Maun suresi idi. Bu surenin Maun suresiyle yakın anlam ilişkisi vardır. Her peş peşe gelen surede olduğu gibi. Yani Maun suresi 107. sırada gelmiş, 17. sırada gelmiş, 107. resmi sıralamada olan bir sure. Kafirun suresi ondan sonra gelmiş. İkisinin arasındaki anlam ilişkisini bilmek, bu anlam ilişkisini kurmak lazım. Hatırlayabiliyorsanız Maun suresi 7 ayetlik bir sure olmasına rağmen hep nankör insanı bize tanıtan bir içerikte geldi. Her ne kadar o derste detaylı bir şekilde açıkladığım gibi bazı alimlerimiz surenin son 4 ayetini her ne kadar Müslümanlarla ve Medine'deki hayatla ilişkilendiriyor olsa da bu doğru olamaz. Sure komple Mekki bir suredir ve başından sonuna kadar olumsuz bir insan tipi üzerinden mesajlar verir. Yani dini yalanlayandan, yetimi itip kakandan, yoksulun doyurulmasına ön ayak olmayandan, ibadet yaptığını sanan ama yaptığı ibadetten habersiz davranan, etrafına bu ibadetleri birer gösteriş için sunan ve yanı başındaki insanlara en küçük bir iyiliği dahi reva görmeyen inkarcı bir tipi anlatıyordu. Maun suresinde Rabbimiz. İşte tam da ona uygun olarak bir kafir portresinin aslında inanç ve ibadet noktasında nasıl bir duruş ortaya koyduğu o surenin adeta devamı niteliğinde Kafirun suresinde şablonlaştırılıyor. Her iki surenin birbiriyle anlam ilişkisinin çok yoğun olduğu apaşikar ortadadır. Olumsuz insan tipinden bir esas çıkartarak bunların inancı nedir, uygulaması nedir'in örneği Kafirun suresinde bize öğretiliyor. Şimdi ilk 5 ayetini tercüme edeyim. Çünkü ilk 5 ayetini bir grup olarak, 6. ayeti müstakil olarak sizlere aktarmaya gayret edeceğim inşallah. 1. ayet şöyle. Kul ya eyyühel kafirun. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin tapındığınız şeylere tapmıyorum. Ve la entum a'budune ma a'budu. Siz de benim kulluk yaptığıma kulluk yapmıyorsunuz. Ve la ene abidun ma abettum. Daha önce sizin tapındığınız şeylere ben tapıcı değildim. Ve la entum abidune ma abud. Siz de benim kulluk yapmakta olduğuma kulluk yapıcı değildiniz. Leküm dinüküm veliye dini. Sizin hesabınız size, benimki bana. Surenin tercümesi bu. Daha önce başka sureleri anlatırken beyan etmiştim. Kur'an'da bazı surelerin, bazı ayetlerin ki oranı çok yüksek değildir. %5 en iyi ihtimalle %8'lik bir oranda surelerin, ayetlerin indiriliş sebepleri vardır. Şimdi surenin indiriliş sebebi nedir diye böyle koca bir kurum var önümüzde. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir cilt, nüzül sebebi kitapları var 8 cilt. Ya kitap bir cilt, sebebi nasıl 8 cilt oluyor ya? Nedir bu? Anlaşılıyor ki bir sıkıntı var oralarda yani. Bir takım arzu edilmeyen ilaveler devreye sokulmuş. Belli. Çünkü nüzül sebeplerine pek çoğuna baktığınız zaman ayeti anlamaktan ziyade ayeti anlamamaya götürüyor seni. Nüzül sebebini esas aldığın zaman ayeti anlamıyorsun. Başka bir tarafa götürüyor seni. Onun için biz hayatımızın merkezine ayeti alıyoruz. Sonrasında rivayetlere bakıyoruz. Ama genel ve geleneksel algı önce rivayeti esas almak, sonra ayete bakmak. Sonra da genellikle ayete bakamamak. Rivayeti esas aldığın zaman ayete bakamıyorsun. Sıra gelmiyor oraya. Sıranın şeklen geldiğini görseniz bile manen ona ulaşamıyorsunuz. Çünkü o rivayetlerin bir bölümü sizinle ayetler arasına barikatlar örüyor. Göremiyorsun ayeti, tanıyamıyorsun ayeti. Bambaşka bir şey diyor yani. Öylesi olanlar var diye ama koca bir kurumu iptal edecek durumumuz yok. Yani nüzul sebeplerini istismar edenler olmuş diye nüzul sebebine hiç bakmıyorum demenin de bir alemi yok. Ben seçici bir adamım. İyi seçerim. Neye göre seçiyorum? Vahyin mantığına göre. Rivayetler önümüzde duruyor. Ben ayeti okuyorum. Bu ayette nasıl bir nüzul sebebi aramalıyımın sorusunu soruyorum. O soruyu cevaplayacak rivayetler varsa eyvallah, değilse değil. Kur'an-ı Kerim'in genel şablon olarak tamamı nüzul sebebi olmadan da anlaşılır. Genel olarak Kur'an anlaşılabilen bir kitaptır. Ama parça parça bazı ayetlerde nüzul sebebi aranır. Daha iyi anlamanızın yolu açılır. Fakat başka bir tehlike orada devreye sokuluyor maalesef. Nüzul sebebi rivayetleri ayetin demek istediği manayı şekillendirdiğine inanıldığı için ayetin mesajı tarihsel kılınıyor. Yani bu ayet o adamla alakalıydı deniyor. Taksit taksit çaktırmadan ayet hayatımızdan çekiliyor. Ayet yöreselleştiriliyor, tarihselleştiriliyor. Evrensel hakikat olan Kur'an'ın mesajı tarihte bırakılıyor. Onun için çok dikkatli davranmak durumunda olduğumuz bir kurumdur nüzul sebepleri kurumu. Önüne geleni ha diye hemen kabul edip kendini kaptırmanın bir alemi yok. Usulümüz ayeti esas almak, rivayeti yorumlamaktır. Bunun tersi yapıldığı sürece rivayet esas alınır, ayet yorumlanırsa ya ayete sıra gelmez ya da ayetin evrensel hakikati görülemez. O itibarla seçici davrandığımı tekrar yineliyorum. Seçici davranıyorum. Rivayetler, her gördüğüm rivayete balıklama dalmıyorum. Çünkü istismar edildiğine dair inancım vardır. O inanç nedeniyle biraz daha dikkatli davranıyorum. Peki Kafirun suresinin iniş sebebi olarak rivayetlerde ne var? Şimdi bu nüzul sebebi rivayetleri enteresan. Bir ayetle ilgili bazen bir rivayet var, bazen bir sürü var. Nasıl seçeceksiniz bunları? Nasıl ayıklayacaksınız? Kendilerine göre bir metot geliştirmiş eski alimler. Mesela demişler ki, Nüzul sebebi bir ayetle alakalı. Nüzul sebebi eğer birden çoksa, biri sahih, diğeri değilse, sahih olan tercih edilir. Herhalde yani. Bunu kurala dönüştürmeye gerek yok ki. Tabii. Bunda bir sorun yok. Bunu bir madde olarak zikretmeye de gerek yok. Tabii öyle yani. İkinci olarak demişler ki, eğer rivayetlerin ikisi de sahihse, iki üzerinden düşünüyoruz şimdi. İkisi de sahihse, o zaman ne yapacağız? Rivayetlerden biri olayı gören tarafından, biri duyan tarafından aktarılıyorsa ne olur bu defa? Gören duyana tercih edilir. Eyvallah. Fakat iki rivayet ikisi de gördüm diyorsa veya ikisi de duydum diyorsa, yani birini diğerine tercih ettirecek bir sebep yoksa, o zaman ne olacak? O zaman ayetin o iki olay üzerine indirildiğine hükmedilir. Yani bu ayetin bir tane nüzul sebebi yok, iki tane var deriz diyor. İki olay da ayetten önce meydana gelmiştir. O olaydan sonra ayet inmiştir. Buna hükmedilir. Fakat bazen böyle de olmayabilir. Çünkü olayların biri diyelim ki ayetin inişinden 10 sene önce olmuştur. Diğeri ayetin inişinden hemen önce meydana gelmiştir. O zaman ayet ikisiyle alakalı indi diyemeyiz. Peki ne yapacağız? Ayetin iki kere indiğine hükmederiz. Bu olmaz işte. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu olmaz. Ayet iki kere indiyse iki kere yazılır. Şöyle iki kere inen ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. İki kere, bak niye böyle yapılıyor biliyor musunuz? Rivayeti kaybetmemek için. Orada bir rivayet var ya şimdi. O aman ona dokunmayalım. Peki ona dokunmayınca ne oluyor? Ayet bir daha indi. Rivayeti esas alıp ayeti ikinci dereceye düşürmek böyle derin yanılgıların yaşanmasına sebep oluyor. Bunlar doğru değil. Peki ne yapacağız biz? Nüzul sebepleri birden çok olabilir. Olaya bakarız. Fiillere bakarız. Zamirlere bakarız. Yani ayette kullanılan fiillerle nüzul sebebindeki fiiller uyuyor mu? Ayetteki şahıs zamirleriyle nüzul sebebindeki şahıs zamirleri birbirine uyuyor mu? Önce buna bakarız. Yani ayetle rivayetin şeyini kurarız yani. Organik bağını kurarız. Önce bunu yaparız. Sonra bir şey daha yaparız. Ayetin bağlamıyla, yani ayetin arkası ve önündeki, ne oldu? Bir hareket var sol tarafta. Darbeyi yedi milletten. Dolayısıyla kurtardık o şenaatten. İyi bir duruş ortaya koyduk. Hiç şey yok. Zerre kadar tereddüt ortaya koymadık. Durulması gereken yerde durduk. Dün akşam bir televizyonda Mehdilik, Mesihlik konusunu incelemeye çalıştık. Efendim, 1/5. Orada dedim ki, demeye çalıştım ki, yani bu hareket işte ülkeyi 15 Temmuz'a getirdi. Bu son derece korkunç bir şeydi. Korkunç bir olay yaşadık. Bu korkunç olayı işte nasıl oldu? İşte şöyle örgütlendiler, böyle örgütlendiler. İşte onlar şurayla bağlantılıydılar, burayla bağlantılıydılar. Dünya ölçeğinde bir şeyler yaptılar filan gibi bir takım söylemler var. Tabi televizyonlar o gün bugündür bu olayı inceliyorlar da. Bence bir şeyin ıskalandığı kanaatindeyim. Bir yer ıskalanıyor. O ıskalanan yer bizi benzer olayların meydana gelmesinden alıkoymayacak. Yani bu niye olduğu soran yok. Nasıl olduğuyla ilgili. Niye oldu bu? Bu nasıl bir hareket? Nüzül sebebi. Bunun nüzül sebebi ne? Nasıl Hoca iyi katkı verdi. Evet, nüzül sebebi ne bu? Niye oldu bu? Bunun niyesini cevaplamazsanız bugün bir paralel biter, yarın 1000 tane meridyen çıkar. Bitmez bu. Bu bir Mehdiyet ve Mesihiyet hareketidir. Siz bu ümmeti Mehdi beklentisine inandırırsanız, siz bu ümmetin İsa gelecek diye onu bir inanç esası haline getirir de bunu okullarda okutur, kitaplarınıza yazarsanız, beklenen İsa her zaman beklenir, gelir. Ben İsa'yım der, çıkar gelir adam. Ben Mehdi'yim der, çıkar gelir. O kadar önemli bir meseleyi Kur'an'dan bağımsız sunma gayretini masaya yatırmak, bunun meydana geliş sebebi şudur. Şimdi çekiniyor. Ben bu darbeyle alakalı 6 tane maddenin Türkiye gündeminde konuşulması gerektiğine inanıyorum. 6 şey var. Konuşulacak bunlar. Gizlenmenin bir alemi yok. Ucu kime dokunuyor? Kime dokunursa dokunsun. Bunlar konuşulur ve gereken tedbirler alınırsa 10 sene sonra böyle bir sıkıntıdan kurtuluruz. Olmaz bir daha yani. Ama yaraya neşter vurmazsanız bir şey yok. Yani o başka bir yerden depreşebilir. Ne konuşulacak? Bir, kurtarıcı adam. Bunu atacaksın bir tarafa. Yok böyle bir şey diyeceksin. Ama yok diyeceksin yani. Olabilir. Böyle yuvarlak, ne tarafa çevirirsen gidiyor. Yok. Peygamberler köşeli konuşan adamlardır. Köşeli konuşur. Hiç öyle o yana bu yana evirmez. Biz de peygamberi yolu takip edeceğiz. Yuvarlak konuşmanın bir alemi yok ki. Yok bu diyeceksin. Tamam. Var dediğin sürece herkesin kurtarıcısı başka. Allah Allah. Bizimkini bu kurtaracak diyor bizim grubu. Öbürünü öbür kurtaracak. Yani karşı taraftan gelince sinirleniyorsun da sizinkinden gelince öbürü sinirlenecek. Fark eden bir şey yok ki. Kurtarıcı adam algısını reddedeceksin. Bir, Mesih inancını reddedeceksin. Böyle bir şey yok. Mesih filan gelmeyecek. İsa, Musa kimse gelmiyor. Hazreti Muhammed'in öldüğü dünyada İsa, Musa'nın yaşadığına inanmak Hazreti Muhammed'i anlamamaktır. İsa gelmeyecek. Öldü çünkü. Hazreti İsa. 3. Mehdi gelmeyecek. Yok böyle bir şey. Bu köken itibariyle olduğu gibi Şia'dan bize nakledilmiş bir görüş. Önüne gelen Şia ile alakalı bir takım böyle ileri avazı çıktığı kadar hatta hakaret içeren sözler söylüyorlar. Ama bütünüyle oradan bize gelmiş olan bir inanışı kabulde hiçbir tereddüt göstermiyor. Mesih inancı gibi Mehdi inancı da bize ithal edilmiş bir inanıştır. Düşünebiliyor musunuz? Kur'ani bir kavramdır diyor. Ya Mehdi kelimesi Kur'an'da hiç geçmiyor ya. Nasıl buna Kur'ani kavram diyorsun sen? Ayıklanacak, mecburuz. Yüzleşeceğiz inandığımız şeylerle. 4. Kıyamet alametleri konusunu yeniden konuşacağız. Öyle yok. Kur'an'ın şu kadar ayetinde aniden geleceği beyan edilen bir olayla alakalı o kadar alamet var ki hepsi her zaman var. Kopmuyor bu kıyamet. Hazreti Peygamber bunu anlatırken sahabiler öyle endişe ederlermiş ki yani ha koptu ha kopacak. Hatta Peygamberimize nispet edilen bir rivayette buyuruyor ki ene vessa'a kehateyni. Ben ve son saat böyle iki parmağım gibi yan yanayız. Her an kopabilir. Bu peygamberi söz doğru. Neden? Çünkü ba'teten aniden gelecek diyor ya Kaç defa diyor üstelik bunu. Kıyamet alametleri. En başta kıyamet alametlerini konuşsanız gerisine gerek kalmayacak yani. Alameti yok, bitti. Başka bir şey yok. Mehdi de yok, Mesih de yok. Tamam, rahatladık. Rahatlayacağız yani. Aniden kopacak. Sen hazırlanacaksın. Alamet geldikten sonra imanın bir işe yaramıyor. Öyle diyor En'am suresinin 158. ayetinde. Yevme ye'ti ba'du ayati rabbik la yenfe'u nefsen imanuha lem tekun amenet min kablu ev kesebet fi imaniha hayra. Rabbinin bu anlamdaki ayetleri geldiği gün, yani son saatin yaşandığı gün, daha önce iman etmediyse bir adam ve o imanıyla alakalı hayırlar kazanmadıysa, o anda yapacağı imanın ona bir faydası olmayacak. En'am suresi 158. ayet. Be gözüm ya. Bu kadar mı Kur'ansızlık be? Bu ayet daha neye yarayacak? Firavun ölürken iman etti. Tevbe etti. Oldu mu? Olmadı. Ne dedi ona Allah-u Teala? Hal-ane. Şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi mi? Ve kad asayte kablu. Daha önce isyan ettin. Ve kün temilel müfsidin. Toplumu fesada uğratanların içerisinde babalık yaptın. Yok böyle bir iman, iman değil. Boğulurken, boğulma esnasında kendisine uygulanan prosedür anlamında iki örnek vardır Kur'an-ı Kerim'de. Biri Firavun örneği, imanı, tevbesi kabul edilmemiştir. Biri bu. Biri de Hazreti Yunus. Hazreti Yunus da boğuluyordu ama boğulmadı. Niye? Saffat suresinde diyor ki Rabbimiz: "Felevla ennehu kana minel musabbihin lelebise fi batnihi ila yevmi yub'asun." Eğer daha önceden Yunus tesbih eden, yani Allah'ı eksikliklerden tenzih edip yaratılış amacı doğrultusunda bir hayat yaşıyor olmasaydı, şimdi o da ta diriltilme gününe kadar balığın karnında kalıp gidecekti. Kurtulabilmek için kazanmış olman lazım bir şeyleri. Kur'an'ın Müslümanı olmak böyle bir şey. Sana biri bir şey dayattığı zaman bir dakika dur diyebilmektir. Bunun referansı yok. Beni boş şeylere inandırma diyebiliyorsan işte seni Kur'an inşa etti demektir. 4. Bu 4. Kıyamet alametleri konusu. 5. Bu ümmet ne olursa olsun gerçek manada cihadın ne olduğunu Kur'an'dan öğrenecek. Kur'an'da cihadın tarifini eğer bilmiyorsa bu adam, şimdi şaşırıyoruz değil mi? Herkes şaşırıyor. Yani karıncayı incitmeyen adamlar nasıl böyle helikopterden silah yağdırıyor, işte uçaklardan silah yağdırıyor, tanklarda milletin üzerinden geçiyor, nasıl oluyor filan. Ona cihat öyle öğretildi. Ona dediler ki cihat senin gibi düşünmeyeni öldürmektir. Kur'an'a göre cihat adam diriltmektir. Bunlara göre cihat adam öldürmektir. Bir Müslüman cihat kavramını Kur'an'dan öğrenmediği sürece bunlar kaçınılmazdır. Sadece bu paralel örgüt üzerinden söylemiyorum. Şimdi din adına bir takım iddiaları ve söylemleri olan adamları dinleyin. Onlara yetki verilse, onların elinde bir imkan olsa, bunların yaptığına rahmet okutacaklarını yapmazlarsa namerdir. Daha bin beter. Bin beter. Çünkü cihadı öyle anlamış adam. Ona göre cihat yok etmektir. Kur'an'a göre cihat adam kazanmaktır. Cihat kavramı yeniden Kur'anlaştırılacak. Bu 5. Ve 6. İrtidad edene nasıl davranılacak? Bunlar kendileri gibi düşünmeyenleri mürtet gördüler. Mürtet ne yapılır mürtede? Öldürülür. Aa, peki bu kadar önemli bir konu Kur'an'da ıskalanmış olabilir mi? Hayır. Doğrudan iki tane ayet var. Doğrudan. Hem de o kelime kullanılarak yani. kelime var. Aynı kelime. İrtidat kelimesi. Bakara suresinin 217. veya 18. ayeti olacak. 217. Ve men yertedid minküm an dinihi. İçinizden her kim dininden dönerse. Bak bu sure Medine suresi. Bakara suresi Medine suresidir. Medine'deki Müslümanlarla alakalı bir kural getiriyor. Diyor ki içinizden her kim dininden döner de fe yemut dinden dönmüş haliyle ölürse fe yemut ölürse bunu nasıl tercüme çeviriyor adam? Fe yemut fe yukte öldürülürse bak. Ne derdin var senin ya? Böyle bir yorum geliştirdiğin zaman Kur'an'ı tahrif ediyorsun ya. Feyemüt kim dininden dönmüşlük üzere ölürse ve huve kafirun ki bu zaten kafir olarak ölmek demektir. Feulâke habidat a'mâlun fid dünya vel âhire. Dünyada da ahirette de onların amelleri silinip gitmiştir. Adam öyle ölürse. Öldürülürse diye bir şey yok. Ne öldürüyorsun? İrtidad edene karşı bir görevimiz var. İmana daveti ölünceye kadar sürdürmek. Kazanacaksın. İrtidad edene karşı cihadın onu öldürmek değil, onu yeniden kazanmaktır. Hani böyle şey de yapmışlar biraz. Hani böyle yumuşatmışlar da şeyi, kurumu. Demişler ki yani şimdi öyle hemen öldürmek de olmaz. Yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün tevbeye davet edilir. Olmadı, olmadı öldürülür. 11. gün tevbe edecek idiyse adam. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun adamın 12. gün ne yapacağını? Bu nasıl bir şey ya? Bizim hukukta böyle. Ya bir daha bak. Bir daha bak. Kur'anlaştır bu hukuku bakalım. Ne diyor yani Kitabullah? Maide suresinin 54. ayeti de irtidatla alakalı diğer ayeti kerimedir. Şimdi bu 6 tanesi benim anlayabildiğim kadarıyla söylüyorum. Hepsi bundan ibarettir demiyorum. Başka şeyler söyleyenler, başka gerekçeler üzerinde duranlar da olabilir. Eyvallah. Onlara bir şey demiyorum ama ben bu çapımla ne kadar neyim varsa bu 6 noktanın bu 15 Temmuz'la alakalı doğru anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Kurtarıcı adam Mesih, Mehdi, kıyamet alametleri, cihat ve irtidat. Bu 6 konuda yeniden oturur, yeniden bir dizayn içerisine girersek böyle felaketlerin Allah'ın izniyle bir daha yaşanmayacağına inanıyorum. Adam ne diyor? Vurdu öldürdü orada bir sürü adamı. Eline aldı su. Su ayakta içilmez. Oturarak içir. Sünnet. Cinayet işledi. Bir sürü adamı öldürdü orada. Duyarlılığı görebiliyor musun? Ayakta değil. Bir de 3 lokmada 3 yudumda içmesin mi? Bir de elini kafaya getiriyor ki. Onu diyor cennete gönderdik onları. Biz de gideceğiz. Göreceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Onlar şehit olanlar cennete giderler. Duamız odur. Niyazımız budur. Ama böyle bir algı korkunç bir algı. Ama biz bununla yüzleşmek zorundayız arkadaş. Bu bir daha olmasın istiyorsak niye olduğunu sorgulamak mecburiyetindeyiz. Kime dokunuyorsa dokunsun. Eskiden öyle inanıyordu. Tamam eskiden öyle inanıyordu. Döndük şimdi böyle inanıyoruz. Bizim Trabzonlularla alakalı öyle bir şey derler. Oflularla alakalı. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bir tanesi dedi ki ben de oradayım yani. Benim bulunduğum yerde diyor. Lan bir filtrelesene ağzını ya. Yani az bir kontrolün olsun. Bizim oralar biliyorsunuz eskiden 1460'lara kadar işte Rum diyarıydı. O zaman öyleydi. Sanki burası neydi o zaman yani. Yani biraz daha önce burası da öyleydi yani. Bizim için diyor ki bunlara fazla itibar etme. Bunlar dönmedir. Bizim için diyor. Dön. dönme olunca sanki bir, ben de dedim ki iyi ya biz döndük, siz ne zaman dönüyorsunuz? Bize dönme diyen kendi daha dönmemiş. Sen dönsene. Dönmek nedir? Yani dönmek tevbe etmektir. Hakikati bulmaktır. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Yani bu adam, bu dinden dönme değil üstelik ya. Bu bir Kur'ani meseleyi Kur'anlaştırma çabasıdır. Bundan korkulur mu? Öyle inanıyorduk. Yanlışmış, bu doğrusu buymuş demeye getirmenin bize kaybettirecek nesi var? Şimdi birini bastırdık. Yarın biniyle yüzleşeceğiz. Ne anladık bu işten? Topyekün bir ıslaha, yani inancımıza abdest aldıracağız yani. Update yapacağız yani. Update, güncelleyeceğiz. Değil mi? Bu bilgisayarlarda ne var? Bilgisayarlarda antivirüs programları var. Niye kuruluyor bunlar? Bir virüs arız olursa kendisi o virüsü tanısın ve onu yok etsin diye antivirüs programı koyarlar. Fakat bazen kurduğun antivirüs programı yeni bir virüsü tanımıyor olabilir. Yeni bir virüsü tanımıyorsa antivirüsün iş görmez. O zaman ne yapıyorsun? Antivirüs programlarını update yapıyorsun. Yani güncelliyorsun. İnancımızı da güncelleriz. Bizim update'imiz inancımıza abdest aldırmaktır. Ne ile? Vahiy ile. Bununla aldır. Vallahi rahat edersin ya. Bazıları çok sıkıntıda bu ara, ben biliyorum. Şimdi paralelle uğraşırken buralara hiç inmiyor. Diyor ki onu istismar etti diye. Hep öyle mi? Hep öyledir diyen var mı? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Öyle bir şey diyemeyiz elbette. Ama bil ki bugün bu felaketi bize yaşatanların bu hareket noktasındaki çıkış yeri bir Mehdiyet hareketi olmasıdır. Sadece Anadolu'yla da değil, dünyanın her tarafıyla alakalı bir projeyi başkalarıyla da el ele, göz göze, gönül gönüle girerek Anadolu'yu kana boğacaklardı yani. Bizi öyle bir felakete götürebilecek her bir akıbetten behemehal uzaklaşmak zorundayız. Bu böyle yeniden kendimize gelebiliriz. Yoksa bir şey yok. Bugün böyle olur, şimdilik biraz kamufle olur. Yarın en büyük maharetleri de iyi gizlenebilmektir. Gizlenmişlerdir önemli bir bölümü. Bir süre sonra yeniden patlayacaktır bir yerden. Başka biri patlayacaktır, başka bir taraftan. Bu inanış sıkıntılı bir inanıştır. Bundan kurtulması lazım Müslümanlar. Olanı bu. Başka çıkar yolu yok. Başka çıkar yol sadece zaman kaybetmektir. Sadece muhataplara fırsat vermektir. Başka da bir şey değil. Evet. Şeyi özetlemiş oldum. Cuma akşamki programı özetlemiş oldum. Bu kadar sert de söyleyemedim orada. Yani söylerdim de söyleyemedim. Ya bir şey söylüyorsun. Adam ondan başka bir şey çıkarıyor. Hiç kastetmediğin bir sonuç çıkartıyor. Sen şimdi diyor bunu kime dedin? Yok öyle bir kime diye bir derdim yok benim. Bak dürüstçe söylüyorum. 6 konu var. Bunlarla yüzleşelim. Ben de yanlış inanıyor olabilirim. Ama gel konuşalım bunları. Allah razı olsun şeyden, Diyanet İşleri Başkanı'ndan. Kalktı dedi ki Mehdi inanışı Kur'an'da ve sahih hadis kaynaklarında yoktur. Allah ebeden razı olsun. Ha şöyle ya dedi. Allah'a bin şükür. Ne güzel işte bak. Ama bu yetmez. Okutacaksın bunu. İlkokul, ortaokul, imam hatip, Kur'an kursu. Neyse bu böyle olacak. Yeni yetişen nesil böyle bir Mehdi hareketi ihtiyacı hissetmeyecek. Biri ona dayattığı zaman bir dakika dur, bu Kur'ani ve peygamberi bir kavram değildir diyebilecek. Bunun çıkar yolu budur bence. Değilse uğraş dur. Başkaları çıkar. Başkaları daha güçlü çıkar. Ondan sonra da yani pişmanlık hiç de kimseye bir fayda vermez. Umarım Rabbim böyle korkunç bir akıbetten ülkemizi, milletimizi, insanlığı ebediyen muhafaza buyursun. Yani gerçekten sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu sıkıntılardan inşallah Kur'an'ın vaad ettiği dar-ı selamı Rabbim bize ihsan edecektir. Yeniden kendimize gelirsek, yeniden bir de hani o Nisa suresi 136. ayette bir emir var. Boşuna mı? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, aminu, bir daha iman edin. Adam gibi iman edin. Hadi bak, evet, adam gibi iman edin. Doğru dürüst iman edin. Eskiden böyle biliyorduk. Yahu yanlış olabilir arkadaş. Ya müşrik gibi bir söz söylemeye ne gerek var? Saat suresinde öyle diyor ya müşrikler. Ma semi'na bihada fil milletil ahire in hada illa ihtilak. Yani bu peygamberimiz için. Biz bunun dediklerini son dönemde hiç duymadık. Bu ortalığı karıştırıyor. Peygamberimiz için diyorlar bunu. Müşrikler bunu söylüyorlar. Eskiden böyle bilinmiyordu. Olabilir. Kur'an'da kıssalar var bilirsiniz. Kıssalar. Kıssa peygamber tarihiyle alakalı, peygamberler tarihiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın insanlık tarihinden süzerek bize sunduğu hayat parçacıklarıdır. Bunlarda, o kıssalarda benim çok dikkatimi çeken bir husus var. Ama çok dikkatimi çeker. Mesela Hazreti Adem'i anlatırken Allah-u Teala Hazreti Adem için diyor ki Taha suresinde ve asa Ademu rabbehu fegava. Adem Rabbine isyan etti ve azdı. Yani Hazreti Adem'i anlamak için mesela illa bu cümleye gerek var mıydı? Biz Hazreti Adem'i o cümle olmadan da anlayabilirdik, tanıyabilirdik ama verdi, söyledi. Hazreti Nuh'u doğru anlayabilmek için oğluyla alakalı sözlerini naklediyor Hud suresinde Allah-u Teala. Ya Rabbi verdiğin söz gerçektir, hani ne oldu, bizim çocuk öldü diyor. Kurtaracaktın, niye kurtarmadın demeye getiriyor. Bir peygamber için bunu anlatmak, onu doğru tanıma noktasında hani orası olmadan da biz Hazreti Nuh'u anlayabilirdik. Ama anlatıyor onu. Hazreti Yunus'un Ninova'dan kaçışını anlatıyor. Biz orası olmadan da Hazreti Yunus'u anlayabilirdik. Hazreti Musa'nın o delikanlıyı Medyen'e kaçmadan önce o delikanlıyı böyle itekleyip de düşürüp öldürmesini anlatıyor Kasas suresinde. Orası olmadan da biz Hazreti Musa'yı anlayabilirdik. Hazreti Peygamber'le alakalı biliyorsunuz Kur'an'da 16 tane uyarı ayeti var. 16 tane. 12 diyen var, 16 diyen var o arada. Bunlar olmadan da biz Hazreti Peygamber'i doğru anlayabilirdik. Ama veriyor onlar Allah-u Teala. Bakın diyor. Bir mesaj vermek istiyor bence. Demek istiyor ki Rabbimiz. Benim seçtiğim peygamberler bile hata yapabilirler. Hata yapabildiler. Sakın ha siz kimseye hatasızlık isnat etmeyin. Kendiniz hatasızlık postuna bürünmeyin. Kimsenin de hatasız olduğu gibi bir numara yapmayın. Peygamberin hata ister zelle de ne dersen de uyarıya konu olan bir eksiklik peygamberlerin hayatında yaşanmışsa başkaları burada haydi haydi öyle gider yani. Şimdi ne diyor? Soruyorsun adama. Sizin şimdi kelimeyi kullanamıyorum işte mesela. Sizin hoca diyeceğim bize diyor diyecek. Sizin şeyh diyeceğim bize diyecek. Sizin mürşit diyeceğim bize, her tehlikeli yani. Kafada kim varsa o. Yani desen ki sizin işte başınızdaki vatandaş hata yapabilir mi? Yok yok, yapmaz demezler. Yapabilir. Mesela bana bir hatasını söyledi. Bak bakayım bir hata söyleyebilecek. Bir tanesi söyleyebilecek mi? Söylemez. Peygamber hata yapar, benimki yapmaz. Kur'an'ı eğip bükersin. Hadisleri kabul etmezsin. Peygamber üzerinden acayip şeyler söylesin. İcabında bir şey demez. Ama o bağlı olduğu adamla alakalı az bir şey de yıkar dünyayı. Bu dürüstlük mü yani? Böyle mi olacak yani? Bizimki dokunulmazdır. Yok öyle bir şey. Onun için böyle takım oyunlarını hiç sevmem ben. Ben ferdi sporlardan yana. Takım oyununu sevmem. Zaten bizim takımda hayat yok. Sevmem yani. Yani Sen olacaksın arkadaş, sen kendin yiğit olacaksın. Sen, Allah herkes kullansın diye akıl sahibi kılmış. Ve akıl kelimesini isim olarak hiç geçirmemiş kitabında. Hep fiil olarak kullanmış. Niye? Çünkü kullanılmayan akıl yok hükmündedir. Kullanacaksın bu aklı. Mahşer sabahı da yargılama takım halinde yapılmayacak. Takılırın peşine diyor, kurtuluruz. Kurtulamaz. Hele bir tanesi öyle diyor. Diyor ki bizim diyor kitapları okuduğun zaman diyor yırttın. Görürsün, yırtılırsın. Yırtmış. Bakacağız, yırtmış. Kur'an okuyun diyorum. Derdim hoş böyle bilgiçlik taslamak değil. Hayır, bu kitap senin de kitabın. Okusana kitabını yani. Niye hep biri öbürü bir şey diyecek de ondan bekliyorsun? Aç En'am suresinin oku 94. ayetini. Bak, takım olarak yargılanmayacaksın. Fert olarak yargılanacaksın. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Başında sizi tek başına nasıl teker teker adamlar olarak yarattıysak, insanlar olarak, hepiniz öyle teker teker geleceksiniz diyor. En'am 94. Veya işte şu ayete bakın. Kehf suresinin kaçıncı ayeti? 48. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Önceden başta sizi nasıl yarattıysak öyle geleceksiniz. Daha çarpıcı bir ayet var. Doğrudan bak, açtım hemen orası çıktı. Meryem suresi 95. ayet. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا. O gün, kıyamet günü, onların her biri Allah'ın huzuruna teker teker çıkacak. Adam ne diyor? Bizim gruba gel, kurtul. Görürüz. Bizimkine geldin mi o seni kurtarıyor. Bak bak bak. Nasıl kurtarıyor seni ya? Nasıl inanıyorsun buna ya? Sana Ahkaf suresinin 9. ayeti hiç inmedi mi ya? Hiç bir kere mi okumadın bu kitabı? Okumadım. İşte kurtarıcı ve kurtarılmış adam algısı böyle görüntülere sebep oldu. O dün öyleydi, yarın da benzeri çıkacak. Gelin Kur'an'ın Müslümanı olun. Değil mi? Ne dediler? Kur'an Müslümanı sapık. Kur'an'ın Müslümanı sapık. Hazreti Muhammed neyin Müslümanıydı? Desene. O kelimeyi bir daha oraya kullansana orada. Kullanamıyorsun. Kur'an'ın Müslümanı olmaz da bir adam neyin Müslümanı olacak ya? O ses, Amerika'dan gelen ses, doğrudan Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diye bir söylemle seslendi ve bizi hedef gösterdi. Aynısını buradakiler de söylüyor. O söyleyince kötü, buradaki deyince iyi mi oluyor? Aynısını diyor. Aynı cümleyi söylüyor, aynısını. Dürüst olacağız. Hakikatin hepimiz sahibi olacağız. Yanlışın karşısına hepimiz birlikte çıkacağız. Bizden bile olsa yanlışın sahibi, biz bizden değiliz diyebileceğiz. Yanlış, zulüm bizden geliyorsa ben bizden değilim diyebileceğiz. Müslüman zalimin yanında değil, mazlumun yanında olur. Zalim bizim içimizden çıktıysa bizdendir diye o zalimlikten kurtulmaz ki. Onun da karşısına dikileceğiz. Bu bizim kulluk görevimizdir arkadaş. Bu böyle gider. Düzelmesini istiyorsan böyle düzelir. Düzelmesini istemiyorsan da ondan sonra ne biliyorsan yap. Evet, Kafirun suresine başlayalım şimdi. Zaman kaldı, daha var. Nasıl hocam, burası acayip bir şekilde soğuk ve beni acayip üşütüyor bu. Yani bu klima bunu nereden esiyor? Bana mı esiyor sadece bu? Bilmiyorum ki ya. Yani doğrudan kafama geliyor. Doğrudan. Ya bu şu demek, ben yarın hasta oluyorum demektir yani bu. Sen orada nasıl duruyorsun dibinde arkadaş ya? Ha, size değil, buraya vuruyor yani. Evet. Sesi çıkmıyor garibim. Sonradan çıkıyor işte bunun sesi, bu işlerin. Evet. Kafirun suresini yarım saatte okuyayım inşallah. Aslında bu surenin 6. ayetiyle alakalı devasa bir döküm hazırlamıştım. Devasa, tam bir derslik. Ama neyse, onu artık idare edeceğiz. Şimdi nüzul sebeplerinden başladım. Oraya giremedim bir türlü. Bu surenin nüzul sebebi olarak şöyle bir şey anlatılıyor. Efendim Mekkeli müşrikler, müşriklerin ileri gelenleri, bu ağababaları diyelim, o dokuzlu çete. Mekke'de dokuzlu çete var ya, dokuz kişi bunlar. Bunlar peygamberimize ulaşarak amcası vasıtasıyla, Ebu Talip vasıtasıyla gelmiş, demişler ki yani söyle yeğenine de bir yıl onun dediği gibi tek Allah'a kulluk yapalım. Bir yılda bizim putlara kulluk yapalım. Bakalım hangi yıl durum daha iyi ise onun üzerinden devam ederiz. Böyle teklif ediyorlar. Bunu daha önce Kalem suresinde hafif anlatmıştım. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ İstiyorlar ki sen yağcılık yapasın, onlar da yağdanlık yapsın, olsunlar. Öyle istiyorlar. فَلَا تُطِعْ Sakın bunlara itaat etme diyor. Başka rivayetlerde diyorlar ki peygamberimize teklif etmişler. Demişler ki sen ne istiyorsun? Bir adam en çok ne ister? En çok üç şey ister. Çok mal, çok servet, iktidar. İstiyorsan Mekke'nin en zengini seni yapalım. İstiyorsan Mekke'nin yöneticisi seni yapalım. Bir şey daha var. En güzel kızı sana verelim. Çok büyük iş. Yani teklife bak yani. Yani bunu en güzelini verdim. Ne oluyor? Bütün değerleri onun uğruna heba edelim yani. Bunları kabul eder mi Hazreti Peygamber? Reddetti. İşte onun hani bir beşer olarak ola ki meyledebilir ihtimali birilerinin aklına gelir diye, peygamberimizin böyle bir meyli asla olmaz. Öyle birilerinin aklına böyle bir meyil gelir diye Allah-u Teala Hazreti Peygamberi hem önce Kalem suresinde şimdi de burada inşa ediyor. Yani bir Müslüman böyle yanar döner bir görüntü vermemelidir. Dik duracak, sağlam duracak, karşı tarafı kendi değerleri noktasında inşa edecek. Orası da anlayacak. Bu adam taviz vermez. Siz böyle hafif sağdan soldan eğilirseniz adam sizi bir punduna getirir, sizden taviz koparır. Taviz tavizi getirir zaten. Bir yerde durmayan hiçbir yerde durmaz. O öyle gider artık. Allah-u Teala Hazreti Peygamberi durduruyor. Diyor ki kul, de ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. Kul emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Oldukça yoğun geçen ifadelerdir bunlar. Bunların Kur'an'da yer almasının çok önemli iki sebebi var. Bu sebeplerin biri, kul emirleri Hazreti Peygamber'i inşa ederler. Yani onu risalet noktasında şekillendirir, donanımlı hale getirir. İki, kul emirleri Rabbimizin vahyini sahiplenmesinin görüntüsüdür. Yani peygamberimizin din adına, vahiy adına söylediği şeyler ona ait sözler değil, Allah'ın sözleridir. Böylece Cenab-ı Hak vahyini sahiplenmektedir. En'am suresinde buyuruyor ki 33. ayette قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Biz biliyoruz, o adamların sözleri seni hüzünlendiriyor. Biz bunu biliyoruz. فَاِنَّهُمْ Ama onlar لَا يُكَذِّبُونَكَ Aslında seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. İşte vahiy Cenab-ı Hakk'a ait bir bildirimdir. Kul emirleri bu bildirimlerin peygamberimize ait değil, Allah'a aidiyetinin bir göstergesidir. Dolayısıyla o gün Rabbimiz Hazreti Peygamber'i nasıl sahiplendi ve savunduysa, müşriklerin, kafirlerin, inkarcıların sapkınlıklarında asıl gayenin nasıl ki Yüce Allah'ın ayetleri olduğunu ve Allah'ın peygamberine, müminlere yardım edeceği müjdelerini nasıl kitabında yerleştirmiş ise, aynı müjde bizim için de söz konusudur. Yani bugün vahyi savunanlar bilmelidirler ki onların kayıp riski yoktur. Vahyi savunanlar mutlaka kazançtadır. Kazancının karşılığını burada görür veya görmez. Burada görüp görmemesi meseleyi şekillendirmez. Ama burada görülmese de mahşerde bunun görüleceğinde zerre kadar şüphe yoktur. Evet. Kul. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e. De ki ya eyyuhel kafirun. Ey nankörler. Ey kafirler. Bu kafir kelimesine nankör manası verilebiliyor. Buna zalim manası verilebilir. Buna cahil manası verilebilir. Bağlama göre farklı manalar verilebilir. Ama her birinin buluştuğu ortak nokta bir nankörlüktür. İnkar nankörlüğün zirvesidir. Ama kafir kelimesinin nankörlük manası, inkar manası ve örtmek manası vardır. Kul ya eyyühel kafirun. De ki ey örtenler. Bu mana da verilebilir. Neyi örtüyor? Fıtratını örtüyor. Herkesin fıtratında inanabilme potansiyeli vardır. Allah herkese hem fücur ilham etmiş hem takva ilham etmiştir. Fıtratımızda o takva özelliğimiz var. Hatta Hucurat suresi 7. ayette وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Allah size imanı sevdirmiş وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Onu kalbinizde süslemiştir. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْاِسْيَانَ Size küfrü, fıskı yani yoldan çıkmayı ve isyanı çirkin göstermiştir. İşte kafir Allah'ın fıtrata yazdığı bu özelliği örten adam demektir. Küfrün örten manası bizim için son derece önemli bir manadır. Allah'ın ayetlerini örtenlerle alakalı muhteşem bildirimler var Kur'an-ı Kerim'de. Meseleyi inkar edenler üzerinden şekillendirince kimse üzerine bir şey alınmıyor. Halbuki gerçeği örten diye küfür kelimesine o mananın da verilmesi lazım geldiğini öğrenirse insanlar mesajın herkesle alakalı olduğu gün gibi ortaya çıkacaktır. Evet. Sonra birinci ayeti böyle geçeyim. İkinci ayet ve üçüncü ayet. İkisi ve üçü yani beraber birbirini tamamlayan iki cümleden oluşuyor. Buyuruyor ki La a'budu ma ta'budune. Yok. Sizin tapınmakta olduğunuz varlıklara ben tapmıyorum. Tapmıyorum, tapmayacağım. O la edatı aslında gelecek zaman manası verir ama yani şimdiden geleceğe doğru bir anlam verir. Maksat ilerideki bir kararlılığı ortaya koymaktır. La a'budu tapmayacağım, tapmıyorum, tapmayacağım. Ma ta'budune sizin tapındığınız varlıklara. Nitekim ve la entüm abidune siz de kulluk ediciler değilsiniz. Ma a'budu benim kulluk yaptığım, kulluk ettiğim varlığa. Bu Hazreti Peygamber'in başka varlıklara tapınmayacağı kararlılığını ortaya koyuyor. Doğru davranış için kulluk ifadesini kullanıyorum. Müşriklerin işte kendilerince yaptıkları için tapınma manasını veriyorum. Aynı kelimeye iki mana veriyorum. Doğru mana kulluk etmektir. Yanlışı tercih edenlerin tavrına ise tapınmak manası veriyorum. Siz benim kulluk ettiğim kudrete kulluk yapmıyorsunuz. Ben de sizin vaktinde tapmış olduğunuz veya şimdi tapmakta olduğunuz varlıklara tapmıyorum, tapmayacağım diye bir tevhid vurgusu devreye giriyor. Şimdi bununla alakalı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i inşa ediyor. Yunus suresinde buyuruyor ki 104. ayet. Kul de ki, bak bu da aynı kulle başlıyor. De ki inşa ediyor. Bir toplum, bir zihin inşası, toplum inşası için vazgeçilmezdir ve start noktasıdır. Oradan başlar. Kul, ya eyyühen nas, ey bütün insanlar, in kündüm fî şekkim min dini, siz benim tebliğ ettiğim bu dinden şüphedeyseniz, bilin ki, felâ a'budüllezîne ta'budûne min dûnillâhi, Allah'ın peşi sıra sizin tapındığınız varlıklara ben tapınmayacağım. Ve lakin ancak ben a'budullâhe, Allah'a kulluk yapacağım. Bu bir duruş ortaya koymaktır. Sen benden bir şey istiyorsun diye ben durum değişikliği yapmam. Ben hakikatın talibiyim. Kalabalığın, baskının değil. Hakikat neyse ben ondan yanayım. Öyle diyorlar ya. Bu kadar adam yanlış biliyor da bir sen mi doğru biliyorsun? Evet. Diyelim ki öyle. Öyle. Var mı bir diyeceğim? Ben doğruyu bilemem mi? Yani böyle bir ambargo mu var? Hazreti İbrahim için Nahl suresi 120. ayette demiyor mu Rabbimiz? İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim bir de bir başına, tek başına ümmetti. Bizim kalabalık diye bir derdimiz yok. Sayı kalabalığı olsun. Ne olacakmış? Şu an 7 milyar insan var yeryüzünde. Kaç tanesi Müslüman? 1,5 milyarı. Neyse, o da tartışılır ya. Hadi neyse. 1,5 mu büyük, 7 mi büyük? Veya 5,5 mu geriye? 5,5. E kalabalık olan onlar. Dünyada Hristiyan nüfusun dünya ölçeğinde %23 civarında olduğu söyleniyor. Müslüman nüfusun da %15'lerde, 16'larda olduğu söyleniyor. Hangisi daha büyük? Çoğunluk o. E çoğunluk oysa hakikat o mu? Öyle mi diyeceğiz yani? Kalabalık hakikatin ölçüsü olmaz. İlla her kalabalık hakikattan uzaktır demek değil. Ama sırf kalabalığız diye bizim dediğimiz doğrudur. Yok böyle bir şey. Hakikat bir kişiyle bile temsil edilebilir, unutmayın. Bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Bu böyle. Yusuf suresinin ayetleri var. Adam ne diyor? Mehdi gelecek, bütün insanlığı hidayete erdirecek. Peki Yusuf suresinin bu şu ayeti ne olacak? Senin Mehdi bu ayeti bilmiyor demek. Ya bu ayet ona inmemiş oluyor. Ve ma ekserun nasi velev haraste bimü'minin. Peygamberimiz için diyor ki sen ne kadar üzerinde dursan, ne kadar özlesen de insanların çoğu iman etmeyecek. Bu iman etmeyecek. Ayet kapı gibi. Yusuf suresi 103. ayet burada duruyor. Beyim diyor ki herkes ya Hazreti Muhammed'in yapamadığını seninki nasıl yapıyor ya? Çaktırmadan Hazreti Peygamber'i yaya bıraktın ya. Önemli değil. Milleti aldatmak için ne olsa diyor. Evet. Hakikat değerini eskilerden gelmesinden de taraftar kalabalığından da almaz. Hakikat değerini kaynağından, referansından alır. Bizim hakikat diye peşine gittiğimiz Kitabullah'tır. Kitap olarak. İnsan olarak da peşinden gittiğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. O yolu izlemeye, o yolun yolcusu olmaya gayret ediyoruz. Çabamız budur. Rabbim inşallah mahcup bırakmaz. Yani başka bir niyetimiz yok. Değil mi? Şu kadar zamandır sizlerle yüz yüzeyiz. Hiçbir zaman sizi bana davet etmedim. Ben bana davet etmem. Bizim gruba, bizim cemaate, bizim tarikata, bizim mezhebe, bizim camiaya, bizim kliye, bizim mahalleye, bizim yok. Bizim öyle bir derdimiz yok. Yok. Vallahi yok. Gün gelir. Böyle bir şey dersem Allah rızası için bu sözüme itibar etme. Bize gel dersem itibar etme. Kafayı yedi bu adam de. Bu sıyırdı, bırak bunu. Adamı abartmayacaksın. Hiçbir adamı abartmayacaksın. Bizim abartılmaya ihtiyacımız yok. Abartmaya da yok. Bizim için rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Bunun dışında herkes herkestir ya. Adamı abartıyorsun, sonra bir hata yapıyor, yıkılıp mahvoluyorsun. Nasıl oldu bu? Olur. Niye abartıyorsun adamı? Davetiniz bir şeye olsun. Biz davetimizi Rabbimize yöneltiriz. Allah'a çağırırız, başkasına değil. Allah'a çağırmak için onu insanda programladığı bir fıtrat var. Biz bize gelin demeyiz. Biz kendinize gelin deriz. Fıtratınıza gelin. Siz olun. Ve Allah'ın davetine icabet edin. Başka ne daveti olacak? Niye kendimize davet edelim? Ya yarın bir hata yaparsak onun faturasını nasıl ödeyeceğiz? Kitabullah sana da gönderilmiş kitaptır arkadaş. Bunu benim okuyup anlamam yetmez. Sen de okuyup anlayacaksın. Ne kadar gücün varsa. Anlayamam diyor. Ne anlayamam diyorsun? Niye anlayamıyorsun yani? Eline bir tane protestolu senet geldi mi acayip anlıyorsun. Bir yerden bir para bir şey geldiği zaman nefesi geldiğinde yüzünün coğrafyası değişiyor. Orada anlıyorsun. Ama Kur'an'ı anlamaya sıra geldi mi anlamıyorum ben diyor. Yok öyle bir şey yok. Ona hiç itibar etmem. Ben benim anamdan biliyorum. Benim anam 79 yaşında. Benim anam her gün bir cüz Kur'an'ın mealini okuyor. Her gün. 80 yaşında. Diyor ki anam yani ben diyor ulan ben bunları unutuyorum diyor. Oo unutuyorum. İnsan demek unutkan varlık demektir zaten. Ne yani unutmasaydın seninle mi uğraşacaktın? Yani iyi ki de unutuyorsun. Yani unutur insan. Ama 80 yaşında. 80 yaşında her gün bir cüzün mealini, metnini de okuyor, mealini de okuyor. Bizde böyle metne bir mesafe de oluyor ara sıra. Yok. Bizim için metin de önemlidir, mana da önemlidir. O mana bu metnin içindedir. Metni önemsemeyip manayı nasıl sahipleneceksin? Onların kalıplarıdır bunlar. Bunlarsız olmaz. Rabbim böyle uygun gördü. Biz ikisini beraber götüreceğiz. Ben annemle yan yana geldiğim zaman mesela televizyonda bir program olduğu zaman anam diyor ki aa diyor bak şimdi diyor o konuda biraz sonra şu var değil mi diyor. Yani daha çok böyle kıssa türü şeyler anlatıldı mı anam hemen oradan buluyor yakalıyor. Diyor ki orada o var değil mi? 80 yaşında be. 80 yaşında. Sen 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 40 yaşındasın. Niye bana acuze numarası yapıyorsun 120 yaşındaki gibi hiçbir şey anlamam diyorsun. Anla. Anlarsın, anlarsın. Dene. Ne kadar? Ya safını belli et be. Karınca misali ben safım budur de. Ne kadar anlarsan. Bir kere oku göreceksin anladığını. Anlayamayız diyor. Bir kısmı da böyle empoze ediyor. Anlayamazsınız okumayın. Bir de ne diyorlar? Kur'an okuma, manasını okuma, saparsın. Kur'an okuma, saparsın. Yani koca bir yalan ya. Lan nasıl bunu söylüyorsun ya? Hadi o söyledi. Sen nasıl inanıyorsun buna ya? Ya adam senin aklınla dalga geçiyor ya. Öyle değil mi? Buna insan malzeme olur mu? Buna malzeme verir mi? Okuyoruz şimdi ayet. Niye anlaşılmıyor bunu? Kul de ki En'am suresi 56. ayet. De ki anlamıyor musun? İnni nühitu bana yasaklanmıştır. En a'budellezine ted'une min dunillahi Allah'ın peşisine varlıklara yalvarmam sizin Allah'ın peşi sıra yalvardığınız varlıklara kulluk yapmam bana yasaklanmıştır. Ya bunun neyini anlamadım ben? Yasak. Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaksın diyor işte. Bu zor değil. Zorlamanın bir alemi yok. Zor değil. İşte la a'budu ma ta'budun. Peygamberimizin şeyini gösteriyor. Kararlılığını gösteriyor. Şimdi de gelecekte de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklara asla ve asla kulluk yapmayacağım ben. Mümin suresi 46. ayet. Bakın ne harika bir mesajı var. Kul inni nuhitu en a'budellezine ted'une min dunillahi lemma ca'en yel beyinatu min rabbi ve umirtu en üslime li rabbil alemin. Yani Allah'ın peşi sıra yalvardığınız o varlıklara kulluk yapmam bana kesin olarak yasaklanmıştır. Hele ki bu Rabbimden gelen apaçık beyanlar ortada olduğu halde benden nasıl böyle şeyler istersiniz? Bana emredilen alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmaktır. Başka hiçbir sözünüze itibar etmiyorum diyebilmektir. İşte la a'budu ma ta'budun böyle bir duruş ortaya koymak. Yani gaza gelerek, kalabalıklara itibar ederek, efendim bir takım reklamasyon aldatmalarıyla, görüntü yansımalarıyla, yanıltmacalarıyla hakikat ters yüz edilemez. Buraya bir Müslüman alet olmaz, kendini buna malzeme etmez. Şimdi burada bir teknik bir mesele vardı. Onu anlatacaktım ama onu geçiyorum. O teknik meseleyi anlatmıyorum. Geliyorum şimdi 4 ve 5. ayetlere. Ne kadar güzel, ne harika bir mesaj var şimdi bu 4 ve 5. ayetlerde. Buyuruyor ki Rabbimiz, peygamberimizin şunu ilan etmesini istiyor. Vela ene abidun ma abettum. Ben sizin daha önce tapındığınız varlıklara tapıcı değildim. Bakın bu cümle la a'budu ma ta'budune cümlesinden farklıdır. Bu iki cümle tekrar değil. La a'budu ma ta'budune bir halin şimdiki ve gelecek zamanını içerir. Ve la ene abidun ma abettum ifadesi geçmiş zamanı ilgilendirir. Ben bu ayetten hareketle gayet rahat bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamber olmadan önce de hiçbir zaman müşrik olmadığını söylüyorum. Başka bazıları şunu söyleyebiliyorlar. Bir peygamberin peygamber olmadan önceki hali önemli değildir. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Hayır, öyle de olmaz, böyle de olmaz. Böyle olur. Öyle değil. Yani piyasadakilerden bir tanesini seçti Allah, öyle mi? Ya niye Hira mağarasına çıkıyordu? Yani Mekke'ye böyle bir kuş bakışı manzara atmak için mi çıkıyordu? Neydi derdi? Arayış içerisindeydi. Mekke'nin ahlaksız dünyasından bunalmıştı ama çözüm üretemiyordu. Çözüm üretemiyordu. Peygamberimiz Mekke'nin muvahhidlerinden idi. Haniflerinden idi. Muvahhid ne demek? Tek Allah inancına sahip olan demek. Hanif de o demek yani. Şirke bulaşmadan tek Allah inancına sahip olmaya hanif denir ve haniflik Hazreti İbrahim'e nispet edilir. Oradan bu yana bütün peygamberlerin, onun öncesinde de tabii, peygamberi duruş hanif duruştur. Hanif Allah'ı tek ilah kabul edebilme duyarlılığının adıdır. Peygamberimiz hayatının hiçbir zamanında böyle bir puta tapma yanlışı yapmamıştır. Bu delil budur. Vela ene abidun ma abettum. Abettüm, işi bilenler fark ederler. Abettüm fiili mazi bir fiildir. Geçmiş zaman. Sizin daha önce taptığınız o varlıklara ben o zaman da tapmamıştım. Ve la ene abidün. Yani ben öyle bir tapıcı olmadım hiç. Ve la entüm abidüne ma abud. Nitekim siz de o zaman benim kulluk yaptığım kudrete kulluk yapmıyordunuz. Bu ve la entüm abidüne ma abud cümleleri İki cümleyi vurgulu hale getirir. Önceki cümle peygamberimizin o gün ve sonrasıyla alakalı kararlılığını ifade eder. Buradaki ve la entüm abidüne ma abud geçmişte peygamberimizin müşrikler gibi tapınmadığını ortaya koyan bir tekit ifadesidir. Manayı pekiştiren ifadedir. Tekrar değildir. Kur'an'da salt tekrar olan hiçbir metin yoktur. Her bir metnin bulunuşu bağlama göre bir anlam katkısı sunar. Mutlaka böyledir. Mesela kıssalar üzerinden bazen söylerler. Derler ki kıssalarda tekrarlar var. Hayır. Kıssalarda tekrar yoktur. Kıssaların hiçbir kıssa motamot yani bütün ayrıntısıyla başka bir yerde tekrar edilmez. Her kıssa tekrar edildiği yerde olayın başka bir boyutu öne çıkartılarak ele alınır. Hep böyledir yani. Hazreti Musa'nın kıssasından Hazreti İbrahim'e, Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh'a varıncaya kadar kıssa çeşitlilikleri tekrar değildir. Olayın bir başka boyutuyla Müslümanlara sesleniş söz konusudur. Peygamberimiz peygamber olmadan önce başka bir put önünde eğilmemiştir. Vela ene abidun ma abettum cümlesi bunu veriyor. Başka delilimiz de var. Mesela Necm suresinin 2. ayet aslında bunu söyler. Ne diyor orada? Ve necmi izâ heva ma dalle sahibukum ve ma gava. Ma dalle sahibukum. Sizin arkadaşınız şaşmadı. Şaşırmamıştı zaten. Ve ma gava. Azmamış, azgınlaşmamıştı. Onun öyle sapkın ve azgın bir geçmişi yoktu zaten. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber peygamberliğe hazırlanıyordu yani. Daha doğmadan babası vefat etti. İşte 2 yaşındayken 6 yaşındayken annesi vefat etti. 8 yaşındayken dedesi vefat etti. Bütün kolu kanadı kırıldı. Öyle beklenirdi. Savrulması lazımdı. Hayata tutunamaması gerekiyordu o şartlarda. Ama hiç de öyle olmadı. Ne diyor Allah-u Teala Duha suresinde? Erem yecidike yetimen feava. Ava sahiplenmek demektir. Barınmasını sağlamak. Onu ihtiyaçların girdabından koruyabilmek. O bağlamda peygamberimize öyle bir amca lütfetti ki Cenab-ı Hak ne anneyi arattı, ne babayı arattı, ne de dedeyi arattı. Yani o öyle bir süreçten geliyor. Piyasadaki herhangi biri değildi Hazreti Peygamber. Duyarlılıkları olan, hanif ve muvahhid bir geleneği takip eden bir yapıda geldi ve onun peygamberlik öncesi durumda da herhangi bir putperestlik çirkinliğine bulaşmadığının delilidir. Hem bu ayet, yani Kafirun suresinin 4. ayeti, hem de Necm suresinin 2. ayeti, Efendimizin bu anlamda risalet öncesinde herhangi bir yanlışlık, putperestlik anlamında herhangi bir yanlışlık yapmadığının ifadesidir. Bir ila 5. ayetlerin vermek istediği genel mesaj aşağı yukarı budur. Ben bir takım detaylar üzerinde de duracaktım ama artık onlara gerek yok. Az da olsun şu 6. ayetle alakalı da birkaç bir şey söyleyeyim. Çünkü bir sonraki ders bir daha Kafirun suresiyle ilişkili beyanımız olmasın. 6. ayet. Leküm dinüküm veliye dini. Veliye dini. O aslında öyle bir, orada bir ye var orada, gizli bir ye. Ama gene Arapçada kuraldı. Bazen esre hareke oradaki gizli ye'yi işaret ettiği için bulunmaz. Dini. Benim dinim, yani benim tebliğ ettiğim din bana, sizinki size. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeri geldiğinde adama diyeceksin ki ben senin inandığın dine inanmıyorum. Seninki başka bir din ya. Sen tanınmaz bir hale getirmişsin bunu. Sadece kaporta tutuyor, motor bozuk. Yani kaporta ne kadar güzel olursa olsun motorda hayat yoksa ne olacak yani? Şeyi bakın, demin söyleyecektim de öyle geçtim. Ma dalle sahibuküm ve ma gava ifadesi var ya. Orada peygamberimiz için Allah-u Teala peygamberimizin adını söylemiyor. Başka sıfatları var. Resul, Nebi filan, onları da söylemiyor. Müzzemmil sıfatı var, müddessir var, onları da söylemiyor. Başka bir sürü kelimeler kullanabilirdi peygamberimiz için. Hiçbirini kullanmamış, sahip kelimesini kullanmış. Sahip, sahip sohbetinde bulunan arkadaş demektir. Hazreti Peygamber arkadaşıymış toplumdaki fertlerin. Yani sıradan bir şekil görüntüsü varmış peygamberimizin. Hatta Medine'de dışarıdan gelen bir grup onunla görüşmek istediğinde bulunduğu kalabalık bir ortamda gelip soruyor adamlar. Hanginiz Muhammed? O kadar sıradan ki fark edemiyorlar hangisi olduğunu. Tam bugünküler gibi. Yani var ya, nasıl belli olmaması mümkün mü? Ya adamın içtiği bardak farklı. Ye bileyim kaşığı farklı. Elbisesi farklı. Arabası farklı. Her şeyi farklı ya. Adam kendisi gelmeden gürültüsü geliyor yani. Onu anlamaman mümkün değil. Bağırıyor. Benim ve farklıyım. Ama Hazreti Peygamber öyle değildi işte. Ma dalle sahibuküm. Arkadaşınız sizden biri. Sizden biri olursa daha muhabbetli olur. Ayrıcalıklı olmak, mesafeli olmak demektir. Mesafeli olanla muhabbet kuramazsın. Öyle bir duruş ortaya konulsun istiyor Allah-u Teala. Bizden de. Sıradan ol. Herkes gibi ol. Tabii öyle derler ha, bir de öyle de. Allah-u Teala diyor ki innema ene beşerun mislüküm. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Bak. onun gibi, sizin gibi diyor. Ya beşerun mislüküm, sizin gibi bir beşer. Farkı ne? Yuha ileyye, Allahu Teala ona vahye diyor ki ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid, sizin ilahınız tektir. Vahye muhatap. Ama diğer taraflarda beşer. Ben her zaman söylüyorum, beni yanlış anlayanlara inadına söylüyorum. Hani yanlış anlamaktan vazgeçsin diye. Ben hatırlattıkça adam yanlışa devam ediyor. Israr ediyor. Diyorum ki Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundadır. Hazreti Peygamber'i farklı kılan risalet öğretileridir. Yoksa toplumun fertlerinden biriydi. Bir beşerdi. Elbette öyleydi. Ne diyeceğiz şimdi? Sahib hüküm diyor. Arkadaşınız o kadar toplumun içinden biriydi. Ama ayrıcalığını ortaya koyduk. Ne dedik? Daha önce putlara tapmamıştı. Muvahhid idi. Hanif idi. Bütün teklifleri reddedebiliyordu. Sen edebiliyor musun? İki tane, iki kalem daha fazla alabilmek için atmadığın takla yok. Ben bilmiyor muyum bunları? İşte Hazreti Peygamber'i, onun sünnetini takip etmek. O bugün olsaydı nasıl davranırdı sorusunu sorup ona göre bir tavır geliştirmektir. Peygamberi sünnet budur. Şeklen birkaç enstrümana takılmak değildi peygambere sadakat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu böyleydi. Onun için yani onu çağa taşımak diye bir görevimiz var. Fakat bunu şu görüntünün yaşadığımız bu ortamın başarabileceğine emin olun. Öyle çok bir güvenim yok. Ra'd suresinin 43. ayetini bu ümmet benimsemediği, anlamadığı ve yaşamadığı sürece sadece peygamberimiz üzerinden edebiyat geliştirecek ve hakikatin izini sürmeyi becermeyecek. Ve yekulüllezine keferu, kafirler derlermiş ki lesse mursela, sen peygamber değilsin. Sana bunu diyenlere cevaben de ki kul kefâ billâhi şehîden beyni ve beyneküm, benim peygamberliğime dair benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmul kitab, şu kitabın bilgisi kimin elinde varsa benim şahidim onlar olacaktır. Kur'an'ı bilmeden peygamberimizin risaletine şahit olmak mümkün değildir. Burayı bileceksin. Bunu bilmeden Hazreti Muhammed'i tanıyamazsın. Rüyamda gördüm. Tabi. Öyle. Rüyada gördüm deyince daha da bir şey diyemiyorsun. Nasıl ispat edeceksin? Her gören başka bir şey görüyor. Anlatıyorlar biri başka türlü. Bu Hazreti Muhammed nasıl bu şekilden şekile mi giriyor? Nedir bu? Gördüğünün kim olduğunu nereden biliyorsun? Görmüşsün, bir şey gördün. İyi bir rüyadır. Eyvallah, ona bir şey demiyorum. Fakat benim için neden bir bağlayıcı unsur olarak onu öne sürüyorsun? Nasıl ispat edeceksin bunu? Ya görmediysen? Niye inanayım mesela ben sana? Yok estağfurullah, öyle demeyelim de yani. Yani iyi bir, bazen çok güzel rüyalar görürsünüz. Ben pek fazla görmem de. Rüya görme zamanı ayakta olduğum için yani. Öyle ayakta rüya görünmüyor yani. Çalışıyorum, yorgun argın yatınca da fazla da bir şey görmüyorum doğrusu. Hayır, rüya üzerinden bir edebiyat geliştirmeye gerek yok. İspatı yok bunun çünkü. İspat, sen Hazreti Muhammed'i görmek istiyor musun? Öyle bir görevimiz de yok, onu da söyleyeyim. Bizim Kur'an'ın bizden istediği Müslüman tipolojisi içerisinde haftada bir rüyasında Hazreti Muhammed'i görmek diye bir esas yok burada yani. Öyle bir hedefimiz yok. Ama Hazreti Muhammed'i çağa taşımak diye bir görevimiz var. Çünkü onun peygamberliğine şahit olmamız isteniyor. Değil mi? 6 tane görevimiz var peygamberimize karşı. 5 tanesini anlıyoruz da bu 6.ya kimse yanaşmıyor. Ona iman edeceğiz. Onu anlayacağız. Onu tanıyacağız. Ona tabi olacağız. Onu üsve-i hasene olarak kabul edeceğiz. Bu 5 tanesi. Bu piyasada herkesin her vesileyle söylediği esaslar. 6.sı peygamberimizin peygamberliğine şahit olacaksın. Ona şahit olmanın yolu Kur'an'ın bilgisine sahip olmaktan geçer. Ra'd suresi 43. ayet. Söz benim değil. Aç bak. Zor ama bu zor iş. Öbürü kolay. Ne güzel. Değil mi? Fakir peygamber anlatıyoruz. Peygamberimiz öyle fakirdi, böyle fakirdi. Allah giyecek bir şeysi yoktu, yiyecek bir şeysi yoktu. Sahabiler öyle sıkıntıdaydı, böyle sıkıntıdaydı. Sen bindiğin araba, oturduğun ev, efendim gezdiğin efendim mekanlar, gittiğin lokantalar, yaşadığın tatil beldeleri, bilmem şunlar bunlar, hangi Hazreti Muhammed'in tabisi olma iddianla örtüşüyor? Fakir peygamberi anlatarak zengin olan bir ümmetten söz ediyoruz. Bu sadece Hazreti Muhammed'in misyonunu tüketmektir, üretmek değildir. Oysa biz onun bıraktığı yerden devam edecektik. Üretecektik, hayata dair üretimler yapacaktık. Yapmadık be. Yapmadık, kendimize yonttuk. Onu anlattık, ticarete döndük. Konuşmalar yaptık, para aldık. Kitap yazdık, para aldık. Efendim, hep bizim üzerimize dönsün diye keser gibi hep bize yonttuk. Testere gibi biraz da karşıdakine, yok öyle yapmadık. Peygamberimiz sofrasını bölüşüyordu. Bizde böyle bir bölüşme, efendim ben, yani biz de veriyoruz. Veriyorsundur, Allah kabul etsin inşallah. Ben kimse vermiyor demiyorum. Verenler var, yiğitler var. Allah onlara daha çok versin inşallah. Ama bazen verenlere de ufak bir sözüm oluyor. Fakire, garibana veriyor ama aynı sofrada oturmuyor. Ona ayrı gönderiyor. Niye aynı sofrada bir garibanla aynı sofrayı paylaşmıyorsun? Ramazan'da iftar sofraları veriyorsun. Onlar, garibanlar belli, kenarda, en uçta, dibinde. Yemek dağıtırken de en son onlara veriyorlar. En tepede belli bir grup var, onlara, diğerlerine. Bazen yemek kalmadığı da olabiliyor. Niye ayırıyorsun? Niye? Kendinden ayrı görüyorsun, öyle mi? Sahip görmüyorsun işte. Arkadaş gibi görmüyorsun. Böyle kas sistemi gibi kategoriler, aşamalar üretiyorsun ve milleti belli mesafelerin altında görüyorsun. Bu değil. Peygamberi davet, peygamberi samimiyet böyle değildir. Daha yani onu anlayıp peygamberimizin izinden gitmek için, onu anlayıp o olsaydı nasıl davranırdı sorusunu sorarak peygamber izinden takip söz konusu olabilir. Başka tüketirsin, başka da bir şey olmaz. Bol bol tüket, dur. Evet, bu ayetteki son ayette aslında anlatacaklarıma gene giremedim. Din özgürlüğünü anlatacaktım. Bir sürü ayet yazmıştım. Kur'an ve din özgürlüğü diye. Yani aşağı yukarı bir 50 tane ayet vardı. Müstakil bir ders hazırlamıştım. Din özgürlüğü, Kur'an ve din özgürlüğü. Leküm din, hüküm eliye din. Bizimki işine gelmeyince diyor ki bu ayet mensuhtur. Ha? Ne kadar güzel, gördün mü? Mensuhtur ne demek? Modası geçti. Yani işe yaramıyor demek. Yani tarihseldir demek. Böyle ayetler var. Kur'an'ın hiçbir ayeti mensuh değildir. Kur'an'da hükmü iptal edilmiş hiçbir ayet yoktur. Her bir ayet kendi şartlarında mutlaka geçerlidir. Bu ayette bize din özgürlüğü adına Allah-u Teala'nın açtığı bir büyük imkanı öğretiyor. İnsanlar işte Tevabun suresinde bahsediyor. Huvellezî halakaküm feminküm kafirun ve minküm müminun. Sizi yaratan odur. İçinizden bir kısmınız kafirliği tercih ediyorsunuz, bir kısmınız mümin oluyorsunuz. Herkes tercihinin sonucuna katlanır. İnsan suresi 4. ayet. İnna hedeynâhu sebîle. İnsanoğluna hakikat yolunu biz gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. İster şakir, şükredici mümin olur, ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. İşte Kehf suresi 29. ayet. Açın. Ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak Rabbinizden gelendir. Femen şâe fel yu'min ve men şâe fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnkar ediyorsa ama bilsin ki inna ahdedna lizzalimine naren ehata bihim suradikuha. O zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki etrafı koca koca duvarlarla, surlarla çevrilidir. Sonucuna katlanmak üzere kişi iradesinde, tercihinde serbesttir. Leküm din hüküm eliyedin bu serbestliği ortaya koyar. Kur'an irade hürriyeti ile bize seslenmiştir. İradenizle yaptığınız tercihler sizin kalitenizi ortaya koyacaktır. takım oyunuyla, birilerinin öbürünün garantili bir takım yönlendirmeleriyle değil. İradeniz neye sizi yönlendirdi ve siz neyi tercih ettiyseniz, neyin uğrunda fedakarlık yaptıysanız unutmayın, Allah-u Teala fedakarlıklarınızı zayi etmeyecektir. Allah fedakarlıklarını öbür alemde azığı olarak karşısında bulabilecek yiğitlerden eylesin. Bu vesileyle hak ve hayır üzere bir istikametle hepimizi muammer eylesin diyor. Bir sonraki derste yeniden buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.